dün akşam maça gittim ve şunu öğrendim aslında, bir ders aldım oradayken. Eğer pazar günü vaaz vereceksem, cumartesi akşamı hakeme o kadar çok bağırmama gerek yok. Aslında kabahat bende değil, hakem de zaten her zamanki gibi. Bugün yeni vaaz serimiz başlıyor. Beklenmedik kahramanlar ve kutsal yazılardan farklı farklı kişiler ele edeceğiz ve onların hayatlarına bakacağız. Çünkü Rab Tanrı her zaman bizim gibi sıradan normal insanlarla uğraşıyor ve süper şeyler ortaya çıkabiliyor bizim hayatlarımızdan, değil mi? O zaman bugün çalışacağımız insan, ya bakıyorum yani işte siz oradasınız, bir tane müsait koltuk var, iki tane var, istiyorsanız oturabilirsiniz, üç tane var. Üst katta siz memnun musunuz hayattan? Bir kişi memnun en azından. Bugünkü hikaye yaratılış bölümünden geliyor. Tevrat kısmından, yaratılış bölümünden, 38. bölümünden. Ve Tamar diye bir kadın var. Ve onun hayatına bakacağız bugün. Ama ona gelmeden önce Tamar bir kez yeni anlaşmada ortaya çıkıyor. Bu da Matta'nın bölümünde ve İsa Mesih'in soy ağacında. Tamam mı? Ve Matta bölümü şöyle başlıyor. İbrahim oğlu, Davut oğlu, İsa Mesih'in soy kaydı şöyledir. İbrahim İshak'ın babasıydı. İshak Yakup'un babasıydı. Yakup Yahuda ve kardeşlerinin babasıydı. Yahuda Tamar'dan doğan Perez ile Zera'nın babasıydı. Ondan sonra devam ediyor ta ki İsa Mesih doğana kadar. O zaman normalde İbrani soy ağaçlarında sadece erkek isimler bulunuyordu. Ama burada harika bir şey, bir kadın ismi var. Bir şey daha var burada. Bu kadın Yahudi değildi. Kenanlı bir kadın. O zaman ne işi var bu bölümde acaba? Galiba onun çok büyük bir özelliği vardı. Bir yiğitliği vardı ki burada söz edilsin diye. O zaman bugün Tamar'a bakacağız. Kimdi? Ne yaptı? Özelliği neydi? Yiğitliği neydi? Ki kutsal yazılarda bu kadar çok onurlu bir yer alasın diye. O zaman bakalım. O zaman yaratılış 38. Ve buna gelmeden önce biraz sahneyi kuralım. Bu olaylar 4000 yıl önce gerçekleşti. Yani Mesih dünyaya girmeden 2000 yıl önce İbrahim diye bir adam vardı. Iraklı. Ve Tanrı onu çağırdı. Dedi ki bütün dünyadan seni çağırıyorum. Seni bereketleyeceğim. Ve senin aracılığınla bütün ulusları da bereketleyeceğim. Senin soyundan gelen büyük biri olacak. Tamam mı? O zaman İbrahim'in bir oğlu vardı. Onun bir oğlu vardı. Bu İbrahim'in torunun ismi Yakup'tu. Tanrı ona başka bir isim verdi. İsrail. Ve bütün İsrail halkının babasıydı. Onun 12 oğlu vardı. Tamam mı? Benden daha güçlü bir adam. Maşallah. 12 oğlu. Ya benimle alay ediyorsunuz. Bende 4 var. Onda 12 vardı. Tamam mı? Şimdi 12 varken tabii ki doğal olarak onlar arasında bir rekabet söz konusu olacaktı. Tanrı onlardan biri seçecekti bu soyu sürdürmek için. Ve Tanrı hiç beklemediğiniz bir şekilde aslında Yahuda'yı seçti. Yahuda diye biri seçti. En büyük olan değil, en güçlü olan değil ama onu seçti. Neden bilmiyoruz. Tanrı'nın lütfu böyledir. Ama Yahuda bütün kardeşleri gibi Yusuf'u kafasına taktı. Yusuf babasının favorisiydi. Bütün öbür 11 kardeş beraber Yusuf'u saldırdılar. Köle olarak sattılar. Sonra utandılar. Suç içinde buldular kendilerini. Ve hikaye buradan başlıyor. Yaratılış 38. 1. ayet. O sıralarda Yahuda kardeşlerinden ayrılarak Adumla Hira adında bir adamın yanına gitti. Muhtemelen Yahuda vicdan azabı çekiyordu. Ne yaptım? Kardeşimi mi sattım? Ve sonra kardeşlerinden ayrıldı. Burada ikinci hatasını yapıyor. Birincisi kardeşini satmaktı. İkincisi kardeşlerden ayrılmaktı. Biz de bunu dikkatli dinlemeliyiz. Bir suç işlediğin zaman, bir günaha düştüğün zaman ki olacak, kardeşlerden ayrılma, kopma. Tamam mı? Çünkü umut burada. İyileşme burada, şifa burada, teselli burada. Ama Yahuda ayrılıyor. Ve Adumla Hira adında bir adamın yanına yerleşti. Bu adam Kenanlı. Yabancı, imanlı değil, putperestti. Tamam mı? Ve Yahuda onun yanına yerleşti. Sadece ya arkadaş olduğu demekle kalmayıp, yani hayatını bu adamla endekslemeye başladı. Şimdi bizim öğretişimiz de kutsal yazılara göre imanlı olmayan arkadaşlarımız olabilir mi? Tabii ki de olsun, olmalı. Yoksa İstanbul'u nasıl değiştireceğiz? Eğer sadece biz bize kalırsa, kilise sadece Hristiyanlar için bir dernek olursa. Fakat dikkat etmeliyiz. Çevrenizdeki insanlar kim? Seni nasıl etkilerler? Hayatını bu insanlarla tamamen endekslersen nasıl bir sonuca varacaksın acaba? Burada Yahudinin yaptığı ikinci hata buydu. Merak etmeyin, çok hatası var. İkinci sadece. Tanrı yine de onu seçti. Wow. Şimdi ikinci ayet. Orada Kenanlı bir kızla karşılaştı. Bak nane yuttu. Kızın bir müzik bile var. Kızının babasının adı Şua'ydı. Yahuda kızla evlendi. Vay vay vay. Bu konu zor bizim için biliyorum. Çünkü imanlı sayısı azken uygun bir eş bulmak, imanlı bir eş bulmak çok zor olabiliyor. Ve biliyorum ki bazılarımız bu konuda çok zorlanıyor. Şu ana kadar bu aile, kutsal aile sürekli bunun için uğraştılar. İç evlilik, akraba evliliği. Yani bizim için bir imanlı ile evlenmek. Yani İbrahim oğlunu bir eş bulmak için köleyi ta memleketine kadar gönderdi. Buldu, oradan getirdi bir gelin. Ondan sonra Yakup Rebeka ile evlenebilmek için memleketine gitti. 20 yıl boyunca Lavan için köle gibi çalıştı. Bu kızla evlenebilmek için. Çünkü bu çok önemli. Her biri aslında birer Kenanlı kız kolaylıkla bulabilirdi. Ama yapmadılar. Ama burada Yahuda'nın üçüncü suçu bu. Hatası. İmanlı olmayan bir kadınla evleniyor. Sonra bu nice yanlışlıklara kapı açacak, göreceğiz. Üçüncü ayet. Kadın hamile kaldı ve bir erkek çocuk doğurdu. Yahuda ona Er adını verdi. O zaman birinci çocuk Er. Kadın yine hamile kaldı. Bir erkek çocuk daha doğurdu maşallah. Onun adını Onan koydu. Onan. Benziyorlar aslında değil mi? Yine erkek çocuk doğurdu. Adını Şela koydu. Üç erkek. İlginç. Çeviri de Şela olarak çıktı. Neyse. Şela doğduğu zaman Yahuda Keziv'deydi. Şimdi Keziv bir kentti. Kenan bir kent. Ama ilginç olan adı kandırma anlamına gelmektedir. Keziv. Yani Yahuda gittikçe kendini daha derin bir şekilde kandırma içinde buluyor. Anlatabildim mi? Bu kadınla evlendi. Kardeşlerden ayrıldı. Bu adamla yerleşti. Sonra bu kadınla evlendi. Sonra tamamen kandırma içinde yerleşmiş olarak görüyoruz kendisini. Altı. Yahuda ilk oğlu için Er, için bir kadın buldu, gelin buldu. Kadının adı Tamar'dı. İşte kahramanımız ortaya çıkıyor, Tamar. Hayret bir şey, onun ismini biliyoruz. Yani Yahuda'nın kadının ismini bilmedik, sadece Şua'nın kızı. Ama kutsal yazılarda ne zaman bir kişiye dikkatimizi çekmek istiyorsa onun adını belirtiyor, Tamar. 7. Yahudinin ilk oğlu Er, Rab'in gözünde kötüydü. Bu yüzden Rab onu öldürdü. Çok kısa bir ayet. Keşke daha fazlasını bilseydik. Ama aslında önemli olan burada bu ayet değil. O zaman hızlı geçiyoruz. Ama Tamar Er'le evlendi. Sonra Er öldü. Yahuda Onana kardeşinin karısıyla evlen dedi. Kayınbiraderlik görevini yap, kardeşinin soyunu sürdür. Şimdi eski Orta Doğu'da kayınbiraderlik dediğimiz görev mevcuttu. Hala dünyanın farklı yerlerde böyle bir sistem mevcut. Nasıl bir sistem? Bu Yahudilere mahsus değildi, Kenanlılar da vardı. Türkiye'de de varmış bir şekilde Güneydoğu'nda. Buna göre kardeşinin dul eşine sahip çıkılır. Ve onunla yapılan çocuklar kardeşinin adına doğar. Kardeşinin hatırası için. Ve onun soyunu sürdürmek için. Ve kardeşinin mirası o çocuklara geçecek. Bu şekilde iki sorunu çözmüş oluruz. Birincisi vefat etmiş kardeşinin hatırası için. Onu onurlandırmış oluruz. İkinci olarak bu dul kadına sahip çıkılır. Bu da çok önemli. Çünkü yoksa dul kadına kim bakacak? Maksat yabancıya gitmesin diye. Ayrıca ölenin bir kardeşi yoksa kayınpeder bu görevi yapacak. O sahip çıkacak. Çünkü ailesine sahip çıkacak. Şimdi Hristiyanlıkta böyle bir sistem yok. Bizde tek eşlilik, monogami mevcut. Monotoni demedim, monogami dedim. ve çok önemli bir kavram bizim için. ama elimizdeki bölümdeki kültür böyleydi. O zaman bunu anlayabilmek için bu sistemi anlamamız gerekiyor. Eğer kötü olduğu için öldü. Yahuda doğal olarak Tamar'a ikinci oğluna verdi, Onan. Şimdi 9. ayet, çok önemli bir ayet. Ayetleri ezberlemeyi istiyorsan bu ayeti ezberleyin. Onan doğacak çocukların kendisine ait olmayacağını biliyordu. Bu yüzden ne zaman kardeşinin karısıyla yatsa, kardeşine soy yetiştirmemek için menisini yere boşaltıyordu. Yahudiler için ilk oğul hakkı sistemi de vardı. Yani en büyük oğul, abi, mirası çifte pay alacaktı. O zaman bu adamın 3 çocuğu vardı. Payını 4'e bölecek, 2 payını abiye verecek, 1 pay buna, 1 pay buna. Tamam mı? Bu öldüğü için bu ilk oğulluk, yani bu çifte pay, Onan'a geçecek. Tamam mı? Şimdi Onan şöyle düşünüyor. Eğer abimin adına bir çocuk yaparsam aslında bu hak ona geçecek. Benim oğluma geçmeyecek. Benim oğluma da zora düşürmüş oluyorum. Onu yapmak istemiyorum. O zaman çocuk yapmayacağım bunun için. Açgözlülük söz konusu. Elini bu işinden çekiyor. Bu babasına, abisine ve Rab'e karşı çok büyük bir saygısızlık. Ve geleneklere büyük bir saygısızlık. Ama ne yapıyor? Öyleyse en azından zavallı kadınla yatmasın. Sahip çıkmayacaksa, bakmayacaksa eğer. Ama şöyle yapıyor adam. Tamar'la yatar sürekli olarak ama menisini yere boşaltıyor. Buna sorumsuz cinsel ilişkiye girmek denir. Yani bir cinsel ilişkide sorumluluk söz konusu oluyor. Taahhüt. Evet, zevk var ama aynı zamanda sahip çıkmak var, korumak var, ihtiyaçlar temin etmek var, güvenli bir yuva yaratmak var, olmalı. Sevişmek aslında almakla ilgili değil, vermekle ilgilidir Tanrı'nın sözüne göre. Ama burada onan alıyor Tamar'dan, hiçbir şey vermiyor. Peçete gibi kullanıp atıyor. Burada hiç eşitlik ya da karşılıklılık yok. Güçlü olan var, güçsüz olan var. Güçlü olan, güçsüz olanı suistimal ediyor. Bu tacizden, tecavüzden farklı değil ki. Ve oldum olası güçlüler, güçsüz olanları bu şekilde kullanıyor. Alet ediyor. İstediğini alıyor, hiçbir şey vermiyor. Ve Tamar nasıl hissedecek kendini acaba? Kullanılmış, kirli, değersiz. Beni kullanıyor ama hakkımı vermiyor. Bana hiçbir şey bırakmıyor, sahip çıkmıyor. Sen de böyle hissettin mi acaba? Böyle bir ilişkide bulundun mu acaba? Kullanılıyorsun ama hakkını sana verilmiyor. Böyle şeyler ruhlarımızda çok büyük yaralar yaratabilir. Bugün peygamberlik sözünde duyduğumuz gibi yaralarımız oluşabilir. Ama bazen onların üstlerini örtüyoruz ve hayata devam ediyoruz. Toplumun gözünde onanın itibarı yerinde. Çünkü aslında doğru olanı yaparcasına davranıyor. Tamam mı? Herkes bakıyor, aa, kadına sahip çıkıyor. Aslında herkes böyle düşünecek. Neden hamile kalmıyor? Çünkü Tamar kısır. O zaman Tamar hem evin içinde acı çekiyor hem de evin dışında acı çekiyor. Nasıl kırgın? Nasıl üzgün? Nasıl eşsiz, dostsuz bu kadın. Bu ayette bir nokta daha dikkatimizi çekmeli. Mennesi kelimesi aslında zerre. Kutsal yazılar boyunca bu kelime Türkçe olarak bazen soy, bazen tohum olarak çevriliyor. Ama bu devam eden bir kelime. Yani Havva'ya şöyle dendi. Senin soyundan biri gelecek ki iblisi ezecek. Sonra İbrahim'e aynı şey söyledi. Senin soyundan biri gelecek. Dünyanın icabına bakacak. Dünyayı kurtaracak. Senin soyundan, senin soyundan. Bu soyda bu adama geçti. Bu bereketi onun kanında taşıyor. DNA'sında taşıyor. Ama küçümsüyor. Yere döküyor. Kıymetini bilmiyor. Kendi mirasını düşünüyor. Sonsuz ebedi olan mirasını düşünmüyor. Tanrı Tamar'ı seçti. Ondan krallar gelsin diye. Davut gelsin, İsa gelsin. Ama onan bunu bilmedi. Ondan gelebilirdi bu krallar. Fiyatı kaçırdı. Devam edelim. Ayet 10. Bu yaptığı Rab'in gözünde tabii ki de kötüydü. Bu yüzden Rab onu öldürdü. Nereye gideceğimizi görebiliyorsunuz yani. Hiç kimsenin göremediğini Rab gördü. Bu çok önemli. Rab'le alay alınmaz, değil mi? On bir. Bunun üzerine Yahuda gelini Tamar'a, babanın evine dön. dedi. Oğlum Şela büyüyünceye kadar orada dul olarak yaşa. Yahuda Şela da kardeşleri gibi ölebilir diye düşünüyordu. Böylece Tamar babasının evine döndü. Yani baba ne düşünüyor? Vay vay vay. Birinci oğluma verdim, öldü. İkinci oğluma verdim, öldü. Uğursuz kadın. Bu kadında bir şey var, bir zehir var. Üçüncü oğluma verecek miyim? Hayatta olmaz. Babasının evine gönderelim, tamam mı? Onları bitirsin. Benimkileri zaten bitirdi. Tamar'ın hayatı bitti. Artık babasının evinde dul olarak yaşamak zorunda, hapiste. Tamam mı? Genç, dul, çocuksuz, utanç içinde, yani o köyde, babasının köyünde dedikodular kavruluyor. Değil mi? Uğursuz kadın geri geldi, dikkat edin. Onunla zaman geçirmeyin. Tamamen çaresiz. Ve kendi suçu değil. Hep başkalarının suçları yüzünden bu durumdadır. 12. Uzun süre sonra. Yani böyle yaşadı. Dul olarak babasının evinde hapsedilmiş. Çaresiz, umutsuz. Uzun süre sonra. Şua'nın kızı olan Yahudinin karısı öldü. Babanın karısı öldü. Tamam mı? Yahuda yası bittikten sonra arkadaşı Adumla Hira'yla birlikte Timna'ya sürüsünü kırkanların yanına gitti. Kenan kültüründe sürü kırkma zamanı çılgın putperest bir festivaldi. Tamam mı? Herkes sarhoş olacak, herkes eğlenecek. Böyle bir festival, böyle bir durum. Pagan putlara tapınacak. Yahuda'nın yas süreci bitti. Hadi biraz eğlenelim, kafa dağıtalım diye düşündü. Evden çıktı. Bu işte kötü olan arkadaşıyla takılıyor. Bu festivale gidiyor. 13. Tamara, kayınbaban sürüsünü kırkmak için Timna'ya gidiyor diye haber verdiler. Tamar üzerindeki dul giysilerini çıkardı. Peçesini örtü, sarınıp Timna yolu üzerindeki Enayim kapısında oturdu. Çünkü Şela büyüdüğü halde onunla evlenmesine izin verilmediğini görmüştü. Yahuda onu görünce fahişe sandı çünkü yüzü örtülüydü. Şimdi Tamar üzerindeki dul giysilerini çıkardı. Yaratılış bölümü boyunca giysiler çok önemli bir rol alıyor. Yusuf vardı, babasının favoriydi. Babası ona güzel bir giysi verdi onurlandırmak için herkesin önünde. Sonra kardeşleri onu kıskanıp o giysiyi çıkarıp yırttılar. Her zaman giysiler kimliği resmeder bu bölümde. O zaman ne yapıyor? Uzun bir zaman Tamar bu dul giysileri içinde kaldı. Yani bunalım içinde, çaresizlik içinde. Eşsizlik, dostsuzluk, çocuksuzluk içinde. Onun kimliği buydu zaten. Hiçbir geleceği yok. Ölmüş gibi. Ama hayır, artık kendi kaderimi kendi elime alacağım deyip dul giysilerini çıkardı ve bir şey yapmaya başladı. Şu ana kadar bu kadının yaptığı her şey tamamen edilgen içindeydi. Yani ona bir şeyler yapıldı. Yahuda yaptı, Tamar yaptı, şu yaptı, bu yaptı. Ama şimdi bu kadın bir şeyler yapmaya başlayacak. Etken hale gelecek. O zaman bu çok çok önemli. Çünkü bunalım içindeyken, depresyon içindeyken, o çaresiz ruhu üzerimizdeyken, sanki bütün dağlar üzerime çökmüş gibi hissedebilirim. Ne zavallı bana sürekli deyip kalabilirim. Sürekli işte Ferdi Tayfur'u dinliyorum, arabesk değil mi? Kendimi daha da kötü hissettirmek için. Ve bu durumda hayatlarımız boyunca kalabiliriz. Hadi bir Prozac daha. Hadi kalayım bu şekilde. Ama hayır diyor. Yani kardeşimin paylaştığı gibi oradaki bandı çıkarıyor. Bir şeyler yapacağım. Ve burada dönüş noktaya geldik. Bakalım ne olacak? 15. Yahuda onu görünce fahişe sandı çünkü yüzü örtülüydü. Yolun kenarına ona doğru seyirtmek, kendi gelini yani oğlunun gelini olduğunu bilmeden, hadi gel seninle yatmak istiyorum dedi. Tamar, seninle yatarsam bana ne vereceksin diye sordu. Öğrendi. Bu adam evet oğlumu sana vereceğim dedi ya, vermedi. O zaman artık akıllandı bir şekilde. Bana ne vereceksin? Çünkü sana güvenmiyorum. Yahuda sürümden sana bir oğlak göndereyim dedi. Tamar, oğlağı gönderinceye kadar rehin olarak bana bir şey verebilir misin dedi. Yahuda, ne vereyim dedi. Kuzu gibi. Tamar, muhrunu, kaytanını ve elindeki değneği. Yani bütün kredi kartlarını almış. Bunlar bütün yetki ve kimliğini gösteren nesneler. Yahuda bunları verip onunla yattı. Adamlar var ya. Zaten eşi öldü, yas süreci bitti. Hazır adam. Tamar hamile kaldı. Şimdi kutsal yazılarda bu her zaman Tanrı'nın doğrudan etkisinden kaynaklandığını görüyoruz. Tanrı onu hamile kıldı. Tanrı onu gördü. Tanrı ona acıdı. Tanrı onu ödüllendirdi. Tanrı adil ve güçsüzlerden yana. Ve Yahuda ne vereyim demekle kendini bir kez daha başka bir kişinin etkisine maruz kıldı. Yahuda her zaman böyle biri. İster imanlı olmayan arkadaşı, ister imanlı olmayan eşi, şimdi ister bu fahişe, sürekli ne vereyim, nasıl istersen. Yani kendi yolunu çizecekti. Meslediliş onda. Ama kalemi başkasına veriyor. Sen çiz, ben gideyim yani. Sen bunu yapıyor musun? Çünkü bu çok çok yaygın bir şey. Allah ne verdiyse. Kaderime öpeceğim, gideceğim yani. Hiç sahip çıkmıyoruz kendi hayatlarımızla. Bu çok önemli. Ve aslında bu hikayenin öğrettiği nedir? Sorumluluk. Kişisel sorumluluğundan kaçma. Kader kurbanı değiliz ki. Değiliz ki. Kısmet, kader, nice kelime var değil mi? Ve Yahuda böyle. Tamam işte bir oğlak göndereyim, ne vereyim? Bütün her şey mi istiyorsun? Tamam vereyim. Şimdi yanlış anlamayın lütfen. Bu hikaye üzerine cinsel ilişkiler kullanarak insanları manipüle edebiliriz, istediğimiz mevkiye ulaşabiliriz diye bir öğretişte bulunmuyoruz. Öyle bir gayemiz yoktur. Tam tersine hem Yahuda hem de onan cinsel ilişkileri istedikleri gibi kullandılar ve onlara ne olduğunu gördük. Hayır, Tamar kendi limitli olanaklarıyla, kendi sınırlı şartları altındayken ne yapabiliyorsa onu yaptı. Aslında hak ettiğine kavuştu. Onun yasal ve ahlaki hakkı bu adamdan hamile kalmaktı. Perişan çaresizliği içinde kalmayıp atması gereken adımı attı cesaretle. 19. Gidip peçesini çıkardı, yine dul giysilerini giyirdi. Şimdi Yahuda, bir sonraki ayete geldiğimizde, akşamdan kalma haliyle, işte baş ağrıyor. Acaba dün akşam ne yaptım diye düşünüyor. Ayet 20. Bu arada Yahuda rehin bıraktığı eşyaları geri almak için Adulam'la arkadaşıyla kadına bir oğlak gönderdi. Kendisi gitmiyor, bizzat gitmiyor. Ne var ki arkadaşı kadını bulamadı. O çevrede yaşayanlar Enayim de yol kenarında bir fahişe vardı. Nerede o? Diye sordu. Burada öyle bir kadın yok. Diye karşılık verdiler. Olur mu bizim işte nazik köyümüzde öyle bir kadın yok? Bunun üzerine Yahudinin yanına dönerek kadını bulamadım dedi. O çevrede yaşayanlar da burada fahişe yok dediler. Yahuda varsın eşyalar onun olsun dedi. Kimseyi kendimize güldürmeyelim. Ben oğlağı gönderdim ama sen kadını bulamadın. Yani kabahat sende. Yahuda'nın asıl derdi neydi? Bize gülmesinler. Neyle telaşlanıyor? Kendi onuru, kendi saygınlığı, kendi itibarı. Tamam mı? Tamar'ı düşünmedi. Fahişeyi düşünmedi. Kendisini düşünüyor. Biz de böyle olabilir miyiz bazen acaba? Sadece kendimi düşünüyorum. Onları düşünmüyorum. Sorumluluklarımı üstlenmiyorum. Elemanlarımı düşünmüyorum. Onlara uygun bir maaş veriyor muyum? Uygun bir şekilde davranıyor muyum? Yoksa kendi karıma mı bakıyorum sadece? Neyi telaşlanıyorsun? Neyi kaygılanıyorsun? Neyi düşünüyorsun? Çünkü Yahuda hakkında bunu görmüş oluyoruz. 24. Yaklaşık 3 ay sonra karnı şişmiş artık ya. Yahuda'ya gelinin Tamar zina etmiş, şu anda hamile diye haber verdiler. Uf. Yahuda onu dışarıya çıkarıp yakın dedi. Başkaları yargılamak ne kadar kolay, değil mi? Zina etmiş. Kadın zaten baştan beri uğursuzdu. Yani oğlumu öldürdü. Oğlumun ikinci oğlumu öldürdü bir şekilde. Şimdi zina yapıp da hamile mi kalmış? Yakın onu. Yirmi beş. Tamar dışarı çıkarılınca kayınbabasına ben bu eşyaların sahibinden hamile kaldım diye haber gönderdi. Lütfen şunlara bak. Bu mühür, bu kaytan, bu değnek kime ait? Şimdi biz bu sözleri 4000 yıl sonra okuyoruz. Hala etkileniyorum. Değil mi? Kadına bak. Tamar'ın temkini, duruşu, infialı, hürmet kalığını görüyoruz. Sürüm sürüm sürülerden sonra gerçeğin ortaya çıkması anına vardık. Ne olacak? 26. Yahuda, ben ayetleri tek tek koyuyorum ki siz sonradan ne olacağını bilmeyeceksiniz diye. 26. Yahuda eşyaları tanıdı tabii ki de. Şimdi karar zamanı. Tepkisi ne olacak? Gene yakabilir. O benden daha doğru bir kişi dedi. Çünkü oğlum Şelaya onu almadım. Bir daha onunla yatmadı. Yahuda kendini yargıç yerine koydu da şu anda kendisi yargılanıyor. Tamar'ın doğruluğunu görüyor ve Tamar burada aklanıyor. Herkesin önünde bir aklanma anı var burada. Ve hem dolsun ki Yahudinin yüreğinde o doğruluk algısı yeniden alevlendi. Bir şey vardı onun içinde. Nice günah işledikten sonra vicdan diye bir şey hala vardı. Ve bu alevlendi. Ve bir şekilde Tamar bu adamı ve bu adamın simgelediği kutsal soyu, kutsal aileyi, Tanrı'nın tasarısı yeniden raylara oturttu. Değil mi? Ve bu burada Tamar bir şekilde peygamberliksel bir rol oynuyor. Çünkü güçsüz olan, güçlü olana bakıyor ve yargılıyor. Ve diyor ki senin yaptığın doğru değil. Ve onu tekrardan Tanrı'nın yoluna getirtiyor. Ve burada Tamar aslında kilise için bir örnek oluyor. Çünkü biz bir azınlıkız. Yani ezik, zulmedilmiş bazen, güçsüz bir azınlık oluyoruz İstanbul'da, Türkiye'de. İmkanımız yok. Gücümüz de yok. Ama burada görüyoruz ki bir şekilde güçlü olana meydan okuyor, vicdan oluyor, uyarıyor ve tekrardan raylarda oturtuyor. Biliyor musunuz? Dünyayı değiştirenler hiçbir zaman iktidarda olanlar değil. Her zaman bizim gibi normal insanlar. Tanrı elini koyuyor, kaldırıyor, kullanıyor ve dünyayı değiştireceğiz bu şekilde. Yeter ki cesur olalım. 27. Doğum vakti gelince, bu son ayetlerimiz, Tamar'ın rahminde ikiz olduğu anlaşıldı. Çift de bereket, çift de köfte. Doğum yaparken ikizlerden biri elini dışarıya çıkardı. Ebe çocuğun elini yakalayıp bileğine kırmızı bir iplik bağladı. Bu önce doğdu dedi. Ne var ki çocuk elini içeriye çekti. O sırada kardeşi doğdu. Ebe kendine böyle mi gedik açtın dedi. Bu yüzden çocuğa Perez adı kondu. Perez gedik açmak, yarık açmak, yarmak anlamına geliyor. Çünkü çocuk bunu yaptı. Bizim günümüzde olsaydı sezaryen yapmışlardı bence. Ayet 30. Sonra bileğine kırmızı iplik bağlı kardeşi doğdu. Ona da Zera adı verildi. Şimdi Perez, bu gedik açmak. Aslında bu çocuktan bu soy gelişecekti. Davut ondan gelecekti. En sonunda İsa Mesih de ondan doğacaktı. Perez de. Ve bu niteliği aslında annesi Tamar'ı tarif eder. Çünkü kendisine bir gedik açtı Tamar. Tamamen çaresizken, hiçbir gücü yokken ayağa kalktı. Ve bir şeyler yaptı. Hakkını tekrardan kazandı. Ve bu nitelik Tamar'dan oğul Perez'e geçti. Öyle ki kardeşi önceden doğacaktı ama Perez dedi hayır ben önce çıkacağım. Geç benim yerimden ve çıktı. Ve bu niteliği İsa Mesih'e de geçti. Öyle ki mezardayken, ölüm içindeyken bile dedi ki hayır burada kalmayacağım. Ve mezarın içinden o taşı yuvarladı. Kendine gedik açtı, yardı. Ve ortaya çıktı. Ben geldim. Ölümden dirildim diye. İsa bu ölümden diriliş niteliği Tamar'dan öğrendi. Çünkü tamamen ölü gibi yaşıyordu. Hapis içinde dulken, çaresizken, umutsuzken, hiçbir şey yokken, hayat diye bir şey yoktu onun için. Ama hayır dedi, bu durumda kalmayacağım, ayağa kalkacağım, dul giysilerimi çıkaracağım, bir şeyler yapacağım dedi. İsa Mesih aynısını yaptı bizim için, bizi kurtarmak için, bize haklarımızı vermek için. O zaman hikaye burada bitiyor. Son olarak Şu üç karaktere bakacağız. Yahuda, Onan ve Tamar. Onlara bakarak kendi hayatlarımızı düşüneceğiz. Sonra bir dua zamana geçeceğiz. Çünkü acaba hikayedeki hangi karaktere daha çok benziyorsun? Birincisi Yahuda. Yahuda pasif. Başkalar tarafından kolay kolay etkilendi. Ne vereyim? Yani kendi yolunu çizmedi. Kalemi başkaları verdi, onlar çizdiler. O da kuzu gibi takip etti. Sen böyle misin? Kendi hayatına sahip çıkıyor musun? Sorumluluğunu üstleniyor musun? Özellikle erkeklere bakıyorum şimdi. Yoksa annenin evinde kalıp, ya tamam Allah ne verdiyse, yemek mi vereceksin, yiyeceğim. Giysilerimi mi yıkayacaksın, yıka bakalım. Ya da kendi hayatına sahip mi çıkıyorsun? Şunu yapacağım diye. Yahuda'dan şunları görüyoruz. Küçük bir günah daha büyük günahlara yollar açar. Kardeşini kıskançlıktan ötürü sattı. Kardeşlerinden ayrıldı. Büyük bir günah. Hatta ölümsüz etkisi olan bir arkadaşın yanına geçti. İmanla olmayan bir kadınla evlendi. Oğullarına öndelik etmedi. Onana bunu yapma oğlum demedi. Tamar için yapılmasa gerekenleri ihmal etti. Oğlunu ondan esirgedi. İlginç çünkü Tanrı biricik oğlunu bizden esirgemedi. Biz o toksik kadın gibiydik aslında. Bütün peygamberleri öldürdük. Sonra Tanrı dedi ki bir şans daha vereceğim, oğlumu göndereceğim. Verdi, esirgemedi. Yahuda esirgedi. Sonra Yahuda Kenanlı festivaline katıldı. Sonra fahişeyle yattı. Sonra başkalarının ihtiyaçlarından daha çok kendi onuruna önem verdi. Bunlarla yetinmeyip Tamar'ı yakmaya kalktı. O zaman kendi kendimize soracağımız soru bu. Yani senin çevrendeki insanlar nasıl? Pozitif bir etki mi yaratıyorlar? Olumsuz bir etki mi yaratıyorlar senin üzerinde? Onu düşünmek lazım. Güçsüz olanlara karşı tavrın nasıl? Elemanlarına nasıl davranıyorsun, işverenler? Ailedeki olanlara nasıl davranıyorsun? Sende bir merhamet var mı? İkinci karakterimiz Onan. Onan kendisine verilen kutsal mirası küçümsedi. O Tanrı'nın seçtiği ailesinde bulundu. Böyle bir hakkı, böyle bir kutsal mirası vardı. Mesih ondan gelebilirdi. Düşünebiliyor musunuz? Ama o kutsal mesihsel tohumu zerayı yere döktü. Elin tersiyle itti. Biz de o bereketi taşıyoruz. Mesih'te olanlara konuşuyorum. O bereket bizdedir. DNA'mızdadır. Yeniden doğduk. Onun ailesinde bulunuyoruz artık. Acaba bu kanımızla, canımızla, zamanımızla, olanaklarımızla ne yapacağız? Nasıl bir yatırım yapacağız? Yoksa yere mi dökeceğiz? Onan kendi dünyasal mirasını kutsal ebedi mirasından daha kıymetli buldu. Yani işte oğlu için bir şeyler biriktirmeye çalışıyordu. Ama Tanrı'nın büyük planını düşünmüyordu. Tanrı dünyayı kurtarmak istedi. Onan cinsel ilişkileri sadece zevk için kullandı. Taahhüt için, bir aile, bir yuva kurmak için değil. Vermektense alıyordu. Ve üçüncü karakterimiz Tamar. Beklenmedik kahraman. doğruluk için uğraştı. Tamar, Tanrı'nın dünyaya kurtarmak için tasarısını kurtardı. Düşünebiliyor musunuz? Yani Yahuda Adem gibi, tamam mı? Tanrı dünyayı yarattı. Adem'e yetki verdi. Bahçeye koydu. Bahçeye bakmak için. İşletmek için. Ama Adem işte yoldan saptı Yahuda gibi. Ve orada günahta bulundu bir şekilde. Çaresizlikte. Ve Tamar aslında bu planı yeniden raylara oturttu. Ki Tanrı bu soy aracılığıyla dünyayı kurtarabilsin diye. Ve Mesih gibi. Mesih geldi. Tanrı Yahudileri kullanacaktı dünyayı kurtarmak için. Mesih bunun gibi, yani güçsüz olarak, maruz olarak doğdu, yaşadı. Ve güçsüz olan olarak güçlü olanlara meydan okuyordu sürekli. Doğruluğa çağırıyordu. Ve onu çarmıha çaktılar. Nasıl Yahuda Tamar'ı yakmak istediği gibi. Herkes Tamar'ı suistimal etti. Ama Tanrı onu ödüllendirdi. Zorluk ve acı çektiği sürece umudunu yitirmedi. Dul kadının giysilerini çıkarıp harekete geçti. Ve kendisine bir gedik açtı. Umutsuzluğa kapılmadı. Adeta ölümden döndü. Zor ve sınırlı şartlar altındayken bile insafsız bir sisteme meydan okudu. Ve tekrardan raylara oturdu. Peygamberliksel bir rol üstlendi. Kilisenin rolü gibi. Acaba hangi karaktere daha çok benziyorsun? Acaba bu hikayeden Rab seninle neler konuşuyor? Hissediyorum ki kutsal ruh aramızdadır bugün. Peygamberlik sözlerimiz vardı. Rab gerçekten çalışıyor yüreklerimizde. Sözü aracılığıyla, ruhu aracılığıyla. Ve şimdi bir dua zamanımız olacak.